Item 34, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 328. O akşam saat 7'de John Preston son kez olarak Chelsea'deki apartmandan çıktı. Tekrar açık havaya çıkabilmekten pek hoşlanmıştı. Sussex Gardens'ta Harry Burke'ün şova arkadan yaklaştı. Beraber, ulu tanrım John Preston, ne işin var burada? Hava alıyorum. Fazla ortaya çıkma, karşı kaldırımda bir av izliyoruz. Biliyorum, galiba 9.25'te Sheffield'a gidiyor. Bunu nereden biliyorsun? Preston cebinden Sir Bernard'ın emrinin kopyasını çıkardı. Burke'ün şov baktı. Vay canına, genel müdürün kendisinden. Gel katıl gruba öyleyse ama görünme. Fazla yaka telsizi var mı? Burke'ün şov yolun ilerisine doğru başını salladı. Köşeyi döner dönmez Radnor alanında kahverengi Cortina, torpido gözünde bir yedek var. Ben arabada beklerim, dedi Preston. Burke'ün şov şaşırmıştı. Preston'ın saha kontrolörü olarak ekibe katılacağını kimse söylememişti ona. Preston'ın Çekoslovakya bölümünde olduğundan bile haberi yoktu. Ama yine de genel müdürün imzası büyük ağırlık taşırdı. Kendi açısından o yine kendi işine bakacaktı nasılsa. Omuz silkti, ağzına bir nane şekeri daha attı, gözlemeye devam etti. 8.30'da Winkler Otel'den çıktı. Elinde el çantası vardı. Geçen bir taksiyi durdurdu, şoföre talimatını verdi. O daha kapıdan çıkarken Burke'ün şovda adamlarına ve arabalara emri vermişti. Kendisi birinci arabaya atladı. Edgeware yolunda taksinin 100 metre kadar gerisindeydiler. Preston ikinci arabadaydı. 10 dakika sonra istasyona doğru gitmekte olduklarından emin olmuşlardı. Burke'ün şov telsizde bu raporu verdi. Simon Marguerite'in sesi duyuldu. Tamam Harry, sağ kontrolörümüz de yola çıktı, geliyor. Bizim sağ kontrolörümüz var, dedi Burke'ün şov, yanımızda. Bundan Marguerite'in hiç haberi yoktu. Kontrolörün adını sordu. Duyunca bir yanlışlık yapıldığını düşündü. Ama o K2B'de bile değildi, itiraz etti. Şimdi orada, diye karşılık verdi Burke'ün şov teklemeden. Emri gördüm, genel müdür imzalamış. Marguerite Cork sokağından Charles sokağına telefon açtı. Ekip yolda taksiyi izlerken Charles sokağında da aramalara girildi. Sir Bernard'ın emri bulundu, durum onaylandı. Marguerite bezgin bir ifadeyle iki elini havaya attı. Bu Charles'taki herifler ne diye bir türlü karar veremez sanki, diye sordu kendi kendine. St. Pancras'a yolladığı adamını çağırdı. Sonra şikayette bulunmak üzere Brian Harcourt Smith'i aramaya koyuldu. Winkler taksinin parasını ödedi. İstasyonun önünde inip binaya girdi. Danışmayla konuştu. Çevresinde dört gözcüyle Preston kalabalığın arasında erimiş durumdaydılar. 9.25 treni 2 numaralı platformdaydı. Leicester, Derby ve Chesterfield'a uğrayıp Sheffield'a gidiyordu. Winkler trenini buldu, platform üzerinde vagonların yanı sıra ilerledi. 3 tane birinci sınıf vagonu geçti, restoranı geçti, ön taraftaki mavi döşemeli ikinci sınıf vagonların oraya vardı. O vagonlar 3 taneydi. Ortadaki vagonu seçti, el çantasını yukarıdaki rafa koydu. Sessizce oturup trenin hareket etmesini bekledi. Kompartımanlı değil, otobüs kanepeleri gibi döşenmiş açık vagonlardandı. Birkaç dakika sonra genç bir zenci girdi içeri. Kulaklarında kulaklıklar, tepesinde Walkman'in madeni yayı, kemerinde teybi, 3 sıra uzağa otururdu. Oturur oturmaz dinlemekte oldu, reggae müziğinin temposuna göre kafasını sallamaya koyuldu. Gözlerini yumup müziğine daldı gitti. Burke'ün şovun ekibinden ilk eleman yerine yerleşmişti böylece. Kulaklıklarda müzik falan yoktu, reggae çalmıyordu. 5 numaralı kanaldan Harry'nin talimatını dinliyordu kara derili delikanlı. İkinci bir eleman da öndeki vagona bindi. Harry ile John Preston üçüncüsüne geçtiler. Bu durumda Winkler araya sıkışmış oluyordu. Dördüncü eleman birinci sınıf vagonların ilkine geçti. Winkler trende kovalamacaya kalkışır da kendini izliyor sandı, kimselerden kurtulmaya çalışırsa diye. Saat tam 9:25 gece Intercity 125 katarı St. Pancras'tan kalkarak kuzeye yöneldi. 9:30'da Brian Harker Smith Kulübü'nün yemek salonunda bulundu. Telefona çağrıldı. Arayan Simon Margaret'ti. Beş'in genel müdür yardımcısı söylenenleri duyar duymaz dışarı fırladı. Bir taksiye atladığı gibi batıya Charles sokağına uçtu. Masasında aynı gün öğleden sonra Sir Bernard Hemings tarafından yazılmış olan kağıdı buldu. Öfkeden rengi bembeyaz oldu. Olağanüstü, öz disiplin sahibi bir insandı. Durumu birkaç dakika düşündükten sonra telefonu açtı. Santraldan yine her zamanki nezaketiyle hukuk danışmanını evinden aramasını rica etti. Hukuk danışmanı servisle özel şube arasında bağlantı görevini de yapardı. Telefon bağlanıncaya kadar Harker Smith bir yandan Sheffield trenlerinin tarifesini inceledi. Sonunda hukuk danışmanı Camberley'deki evinde televizyonun karşısındaki koltuğundan kaldırıldı ve telefon bağlandı. "Özel şubenin bir tutuklama yapmasını istiyorum," dedi Harker Smith. "Sovyet ajanı olmasından kuşkulandığımız önemli bir illegalin kaçmaya kalkışacağına inanmak için nedenlerim var. Adı Franz Winkler, sözüm ona Avusturya vatandaşı. Suçlama sahte pasaport kullanmak. Trenle Londra'dan Sheffield'a saat 11:59'da varacak. Evet, az vakit kaldığını biliyorum. Bu yüzden acil işte. Evet, lütfen Yard'dan özel şube komutanı ile ilişki kur. Sheffield grubundan tren oraya varır varmaz tutuklamayı yapmalarını istesin." Telefonu kapattığında yüzü ciddiydi. John Preston belki gözetleme ekibinin saha kontrolörü olarak kendisine zorla kabul ettirilmiş olabilirdi. Ama tutuklama bir politika meselesiydi ve o da ancak kendisini ilgilendirirdi. Tren hemen hemen boştu. 60 yolcuyu 6 değil 2 vagon bile rahat rahat alırdı. Ön vagonun gözcüsü Barney o vagondaki 10 kişiyle birlikteydi. Hepsi de masum yolculardı. Yüzü arkaya dönük oturmakta, oradaki kapıdan Winkler'in kafasını arkadan görebilmekteydi. Winkler'le aynı vagonda Walkman'iyle oturan Ginger adlı genç siyahinin çevresinde 5 yolcu vardı. Preston'la Birkin Shaw'un bindiği 3. vagonun 60 koltuğunda ise 12 kişi bulunuyordu. Bir saat bir çeyrek boyunca Winkler hiçbir şey yapmadı. Elinde okuyacak bir şeyi yoktu. Pencereden dışarıya karanlıklara bakıp oturuyordu. 10:45'te tren Leicester'a yaklaşırken yavaşladı. Winkler de kıpırdadı. Çantasını raftan eline aldı. Vagonun ucuna yürüdü. Tuvaletin önünden geçti. Platformdaki iniş kapısının camını çekip aşağıya indirdi. Ginger ötekilere haber verdi. Hepsi gerekirse çabucak harekete geçmek üzere hazırlandılar. Tren dururken bir başka yolcu Winkler'i yana doğru itti. "Affedersiniz, burası Sheffield mı?" diye sordu Winkler. Adam "hayır, Leicester" deyip platforma indi. "Ha öyle mi, teşekkür ederim," diye mırıldandı Winkler. Çantasını yere koydu ama açık pencerenin önünden çekilmedi. Başını çıkarıp platformun sağına soluna baktı. Tren hareket ederken yine yerine döndü, çantayı da tekrar rafa koydu. 11:12'de Derby'de aynı şeyi tekrar yaptı, bu kez platformdaki görevliye sordu. "Derby," diye cevap verdi adam. "Sheffield bundan sonrakinden sonraki." Winkler trenin orada durduğu süreyi yine pencereden platformu seyrederek geçirdi. Sonra tekrar yerine dönüp çantayı rafa attı. Preston onu iki vagon arasındaki camlı kapıdan seyrediyordu. 11:43'te Chesterfield'a geldiler. İstasyon binası Victoria döneminden kalmaydı ama bakımlı, pırıl pırıl boyalı, çiçeklerle süslüydü. Bu kez Winkler çantasını raftan almadı. Bir iki yolcu indikten sonra kapının açık penceresine yaslandı. Tren harekete geçmeden hemen önce platform boşalmıştı. Boşaldığı anda da Winkler birden kapıyı açtı, tekerlekler dönmeye başlarken beton platforma atladı. Kolunun bir hareketiyle kapıyı savurup kapattı. Birkinshaw'u pek az insan böyle gafil avlayabilirdi. Nitekim sonradan Winkler'ın kendisini iyice mantara bastırdığını o da kabullenmişti. Gözcülerin dördü de rahatlıkla atlayabilirlerdi platforma. Ama o bomboş betonun üzerinde saklanacak zerre kadar yer yoktu. Winkler onları görür, randevusu neredeyse hemen iptal ederdi. Preston'la Birkinshaw ileri fırlayıp biniş kapısına koştular. Ön vagondan Ginger de hemen yanlarına geldi. Preston başını pencereden çıkarıp geriye doğru baktı. Winkler sonunda artık kendisini kimsenin izlemediğinden emin, trene arkasını dönmüş, istasyonun merdivenlerinden aşağıdaki yola doğru iniyordu. ''Harry, ekip ve bir arabayla buraya dön.'' diye haykırdı Preston. ''Beni telsizde bul dönünce, Ginger arkamdan kapıyı kapa.'' Kanadı itip açtı, basamağa adımını attı, paraşütçü düşüş bozuna geçti ve kendini bıraktı. Paraşütçüler yere saatte 11 mil hızla çarparlardı. Hız daha çok yandan esen rüzgarın durumuna bağlı olurdu. Tren o sırada saatte 30 mil yapıyordu. İçinden inşallah bir beton direğe ya da iri bir taşa çarpmam diye dua etmekteydi, şansı tuttu. Gür mayıs otları çarpmanın etkisinin birazını yumuşattı. Preston dizlerini bitiştirmiş, dirseklerini yanlarına yaslamış, kafasını eğmiş durumda yuvarlanmaya başladı. Harry sonradan ona seyretmeye dayanamadığını söylemişti. Ginger ise oyuncak gibi hopluyordu, sonra yamaçtan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladın diye anlatmıştı. Sonunda durduğunda çimenlerle asfaltın arasında buldu kendini. Doğrulup ayağa kalktı, geri dönüp istasyonun ışıklarına doğru koşmaya başladı. Bilet toplanan kapıya vardığında görevli artık kapıyı kapatmaktaydı. Hayalete benzeyen ceketi yırtık adama şaşkın şaşkın baktı. ''Preston buradan son geçen adam.'' dedi. ''Kısa, tıknaz, gri pardesülü nereye gitti?'' Nöbetçi istasyon önündeki boşluğa doğru kafasıyla işaret etti. Preston koştu. Görevli ondan bilet istemediğini çok geç fark etti. İstasyonun önünde Preston taksinin uzaklaşan stop lambalarını gördü. Son taksiydi. Yerel polisten taksinin şoförüne soru sorup yolcuyu nerede indirdiğini öğrenmesini isteyebilirdi gerçi. Ama Winkler kesinlikle gideceği yerden önce iner, yolun gerisini yürüyerek giderdi. Preston'un birkaç adım ilerisinde bir istasyon hamalı motorlu bisikletini çalıştırmak için pedalı körükleyip duruyordu. ''Bisikletine ödünç almak zorundayım.'' dedi Preston ona. ''Defol!'' diye karşılık verdi hamal. Kimlik gösterecek, tartışacak zaman yoktu. Taksinin kuyruk ışıkları yeni otoyola doğru gözden kaybolmaktaydı. Preston adama vurdu. Bir tek yumruk çeneye, hamal devrildi. Preston düşmekte olan bisikleti kaptı. Silkeleyip adamın bacaklarından kurtardı. Üzerine atladığı gibi uzaklaştı. Trafik ışıkları açısından şanslıydı. Taxi Corporation caddesine sapmıştı. Orada kırmızı ışıkta durmamış olsa Preston altındaki ufacık motorlu patpatla onu dünyada yakalayamazdı. Taksi Hollywood sokağına sapıp Salter Gate'e doğru kıvrıldığında o 100 metre gerideydi. Sonra uzaklık daha arttı, taksi arayı açmaya başladı. Yarım mil ilerideydi artık. Eğer Winkler Chesterfield'ın batısında kalan kırsal alana yönelirse Preston onu bir daha bulamazdı. Bereket versin ileride taksinin stop lambaları bir an parıldadı. Winkler Salter Gate'in Ashgate yolu adını aldığı yerde taksinin parasını veriyordu. Preston oraya yaklaşırken Winkler'ı taksinin yanında ayakta gördü. Başka trafik yoktu yol üstünde. Önünden geçip gitmekten başka çare kalmıyordu artık. Duran taksinin yanından sakin sakin geçti, evine geç dönen bir adam gibi Fall Jump yoluna saptı ve hemen durdu. Winkler yaya olarak karşı kaldırıma geçti. Preston onu izledi. Winkler artık arkasına bakmıyordu. Chesterfield futbol sahasını çevreleyen duvarın dibinden yürüdü. Compton sokağına saptı. Orada bir eve yaklaşıp kapısını vurdu. Preston gölgelere saklanarak sokağın üst köşesinde durdu. Köşe evin bahçesindeki bir çalıyı kendine siper almıştı. Kapısı vurulan evin ışıklarının yandığını gördü. Az sonra kapı açıldı, eşikte kısa konuşmalar yer aldı. Winkler içeriye girdi. Preston içini çekti. Bütün gece beklemeyi göze alarak çalının arkasına yerleşti. Winkler'ın girdiği evin numarasını göremiyordu bulunduğu yerden. Evin arkasını da göz altında bulunduramıyordu. Ama arka tarafta futbol sahasının yükselen duvarı vardı. Belki de arka çıkışı yoktu evin. Gecenin ikisinde telsizinde hafif bir çıtırtı hissetti. Birkinshaw'un tekrar menzile girdiğini anladı, kendini tanıttı, bulunduğu yeri söyledi. 2:30'da hafif ayak sesleri duydu. Yerini bir fısıltıyla bildirdi. Birkinshaw çalıların arasına onun yanına geldi.
''İyi misin John?''
''Evet, şu eve girdi. Ağaçtan sonra ikincisine. Perdenin arkasından ışık gelen.''
''Anladım. John, Sheffield'da bir karşılama komitesi vardı. 2 kişi özel şubeden, 2 de üniformalı polis. Londra yollamış. Sen tutuklama istiyor muydun?''
''Kesinlikle hayır. Winkler bir kurye. Ben büyük balığı istiyorum. Bu evde olabilir. Ne oldu Sheffield tutuklama ekibi?''
Birkinshaw güldü. ''İngiltere polis düzeni sayesinde sıyırdık. Sheffield, Yorkshire'a bağlı, burası ise Derbyshire'a. Başkomiserleri aralarında sabaha karar verecekler, sana zaman kazandırıyor.''
''Öyle, ötekiler nerede?''
''Sokağın ilerisinde, taksiyle geldik. İnip arabayı yolladık. John, araba yok bizde. Ayrıca sabah oldu mu bu sokakta saklanacak yer de yok.''
''İki kişiyi yolun öbür başına, ikisini de buraya koy.'' dedi Preston. ''Ben kasaba merkezine gidip karakolu bulmak, biraz destek sağlamak istiyorum. Dostumuz çıkarsa bana haber ver. Ama ekibin yalnız ikisi onu izlesin, ikisi evi beklesin.''
Bahçeden çıktı, Chesterfield merkezine doğru karakolu bulmak üzere ilerledi. Karakol Beatvale sokağındaydı. Preston yürürken kafasında bir fikir tekrarlanıp duruyordu.
Winkler'ın bu yaptıklarında mantıksız bir taraf vardı. 19. Kısım. Komiser Robin King, gerçi gecenin 3'ünde uykusundan uyandırıldığında sevinmemişti. Ama Londra MI5'inden bir görevlinin karakola yardım istemeye geldiğini duyunca hemen geleceğini bildirdi. Az sonra da geldi. Tıraşı uzamış, saçları taranmamış durumda. Preston hikayenin ana hatlarını anlatırken dikkatle dinledi. Sovyet ajanı olduğu sanılan bir yabancı Londra'dan buraya kadar izlenmişti. Trenden Chesterfield'a atlayarak inmiş, Compton sokağında bir eve girmişti. Evin numarası henüz bilinmiyordu. O evde kimin oturduğunu bilmediğim gibi sanığımızın neden oraya gittiğini de bilmiyorum. Bunları öğrenmek niyetindeyim. Ama şu an için bir tutuklama istemiyorum. Evi gözlemek istiyorum. Sabahın daha ileri saatlerinde Derbyshire Başkomiseri kanalıyla daha kesin yetki alırız. Şu an için durum acil. Gözetleme ekibimizden 4 kişi o sokakta. Ama sabah olup ortalık ışıyınca hemen göze çarpacaklar. Biraz yardımınıza ihtiyacım var.
''Sizin için ne yapabilirim Bay Preston?'' diye sordu komiser.
''İşaretsiz bir kamyonetiniz var mı acaba?''
''Hayır. Birkaç işaretsiz otomobil, 2 de işaretli kamyonet var. Yanlarında polis amblemi.''
''Bir işaretsiz kamyonet bulup o sokağa park edebilir, adamlarımı geçici bir süre için içine saklayabilir miyiz?'' Komiser telefonla nöbetçi çavuşu aradı. Aynı soruyu ona sordu. Bir süre dinledi.
''Ona telefon et. Beni aramasını söyle.'' dedi sonra.
Preston'a döndü. ''Adamlarımızdan birinin kamyoneti var. Çok eski püskü. Arkadaşları hep takılıyor ona bu yüzden.'' 30 dakika sonra uykulu polis memuru futbol sahası ana kapısında gözetleme ekibiyle buluştu. Birkinshaw ve adamları kamyonete doluştular. Compton sokağına getirilip o evin karşısına park ettiler. Talimata göre polis memuru arabadan indi, gerindi, yürüyerek uzaklaştı. Gece işinden evine dönen bir adam taklidi yapıyordu. Arka pencereden Birkinshaw dışarıya baktı, telsizinde Preston'ı buldu.
''Bu daha iyi oldu.'' dedi. ''Evi buradan çok rahat görüyoruz. Numarası da 59.
''Preston, bir dakika bekle.'' dedi. ''Daha iyi bir düzen kuruyorum. Bu arada eğer Winkler yaya çıkarsa 2 adam izlesin. İkisi evi gözlemeye devam etsin. Arabayla giderse kamyonetle izleyin.'' Komisere döndü. ''O evi daha uzun süre gözlemek zorunda kalabiliriz.'' Bu da aynı sokaktaki karşı kaldırımda bir evin üst katına yerleşmeliyiz demek. Compton sokağında bunu yapmamıza izin verecek kimse var mı? Polis komiseri düşündü.
Compton sokağında birini tanıyorum dedi sonunda. İkimiz de masonuz, aynı locadanız. Oradan tanıyorum. Eski deniz subayı, emekli, 68 numarada oturuyor. Ama 68 numara sokağın neresine rastlıyor bilmiyorum. Birkinshaw 68 numaranın karşı kaldırımda iki ev ileride olduğunu bildirdi. Ön üst pencere herhalde yatak odasının penceresiydi. Hedef evi çok güzel görür doğrusu. Komiser King arkadaşına hemen telefon açtı. Preston'ın isteği üzerine uykulu ev sahibi Bay Royston'a bu işin bir polis operasyonu olduğunu söyledi. Karşı kaldırımdaki bir eve sığınan kanun kaçağını arıyoruz dedi. Bay Royston aklını başına toplamayı başarınca hemen kabul etti. Yasaya saygılı bir vatandaş olarak elbette polisin üst kat ön odayı kullanmasına izin verecekti. Kamyonet yavaşça köşeyi dönüp batı sokağına saptı. Birkinshaw'la ekibi oradaki evlerin arasına sokuldular. Bahçe çitlerini aşağı aşağı Bay Royston'un evine arka tarafından girdiler. Yaz güneşi sokağı aydınlatmadan az önce ekip Royston'ların düzeltilmemiş yatağının başında dantel perdelerin gerisindeydi. Oradan 59 numaralı evi rahatça görebiliyorlardı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 338.